Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 40. ayrım. Ancak o zamana kadar tek kaçış yolu zihnimdeki dizginleri gevşetmekte. Zaman zaman kendimi matematik sınıfından Jeremy Warwick'i düşünürken yakalıyordum. Jeremy'nin manalı, mavi gözleri, beyaz olmasına karşın kıvırcık afro saçları vardı. Az konuşan, çok düşünen biriydi. Bir garaj orkestrasında gitar çalıyordu. Okulda her yıl yinelenen yetenek gösterisinde House of the Rising Sun parçasının gayet gümbürtülü bir yorumunu çalmışlardı. Sınıfta Jeremy'nin 4 sıra arkasında solda oturuyordum. Bazen öpüştüğümüzü, eliyle boynumdan tuttuğunu hayal ederdim. Yüzü yüzüme öyle yakın dururdu ki bütün dünyanın önünü kapatırdı. İçime güçlü bir duygu yayılır, sıcacık bir kuş tüyünün karnımı, bacaklarımı gıdıkladığını hissederdim. Böyle bir şey hiç olmadı elbette. Jeremy ile aramda hiçbir şey olamazdı. Varlığımdan bir nebzecik haberdarsa bile hiç belli etmedi. Aslında böylesi daha iyiydi. Böylece beraber olamamamızın tek nedeni onun benden hoşlanmamasıymış gibi yapabilir, kendimi kandırabilirdim. Yazları annemle babamın lokantasında çalışıyordum. Yaşım daha küçükken masaları silmeye, tabakların çatal bıçağın yerleştirilmesine yardım etmeye, kağıt peçeteleri katlamaya, her masanın ortasında duran küçük vazoya, iri bir papatya cinsi olan tek bir kırmızı gerbera koymaya bayılırdım. Aile işimiz için elzem, olmazsa olmaz birisiymişim havalarındaydım. Ben olmasam, tuzlukları, biberlikleri doldurmasam lokanta batabilirdi. Liseye başladığımda Abe'nin kebap evi benim için artık sıkıcı ve sıcak bir yerdi. Lokantanın içindeki çocukken gözümü kamaştıran şeylerin çoğu ışıltısını kaybetmiş, soluklaşmıştı. Köşedeki eski vızıltılı gazoz otomatı, muşamba masa örtüleri, lekeli plastik bardaklar, naylon kaplı menülerdeki özenti, zorlama yemek isimleri. Kervan kebap, Hayber geçidi pilavı, İpek yolu usulü tavuk. National Geographic dergisindeki ünlü şu yeşil gözlü Afgan kızın kötü çerçeveli afişi. Bu gözlerin her Afgan lokantasının duvarında size bakmasını zorunlu kılan bir yönetmelik vardı sanki. Baba onun yanına 7. sınıftayken yaptığım yağlı boya resmi asmıştı. Herat'ın görkemli minareleri. Resmi ilk astığında, kuzu kebaplarını benim sanat eserimin altında yiyen müşterileri ilk gördüğümde içime dolan gururu ve coşkuyu iyi anımsıyorum. Öğle saatlerinde annemle ben, baharatlı dumanların kapladığı mutfakla masalar arasında mekik dokur, büro çalışanlarına, belediye memurlarına ve polis memurlarına hizmet ederken baba kasada dururdu. Baba ve o yağ lekeli, beyaz gömleği, en üstteki açık düğmesinden fışkıran, gür, kırlaşmış göğüs kılları, kalın, kıllı kolları. Baba sevinçle gülümsüyor, her giren müşteriye neşeyle el sallıyor. Selam bayım, selam hanımefendi. Abe'nin kebap evine hoş geldiniz. Ben Abe. Sizin siparişinizi alabilir miyim lütfen? Tam da kötü bir komedi dizisindeki sersem, gülünç Orta Doğulu gibi davrandığını, konuştuğunu ayrımsamaması tüylerimi diken diken ederdi. Yetmezmiş gibi ben servis yaparken babanın çaldığı eski bakır çıngırak vardı. Kasanın yanındaki duvara kancayla astığı çıngırak. Tahminimce bir tür şaka olarak başlamıştı. Şimdi masalara götürülen her yiyeceğe, bakır çıngırağın coşkulu şıngırtısı eşlik ediyordu. Müdavimler alışmıştı, artık duymuyorlardı bile. Yeni müşteriler ise genellikle mekana özgü, garip, sıra dışı bir sevimlilik saysa da zaman zaman şikayetler oluyordu. Çıngırağı çalmak istemiyorsun artık dedi baba bir gece. Lise son sınıfın bahar tatilindeydik. Lokantanın önünde arabadaydık. Dükkanı kapatmış, annemi bekliyorduk. Mide ilacını içeride unutmuş, bir koşu almaya gitmişti. Babanın yüzü kapalı, kasvetliydi. Sabahtan beri keyifsizdi. Alışveriş merkezinin ince uzun binasına hafiften yağmur serpiştiriyordu. Geç olmuş, ortalık tenhalaşmıştı. Kentucky Fried Chicken'ın arabalı servis kısmındaki iki otomobille kuru temizlemecinin önünde duran pick-up sayılmazsa araba parkı da boşalmıştı. Pick-up'taki iki adamın içtiği sigaraların dumanı camlardan kıvrılarak dışarıya süzülmekteydi. İlla çalmak zorunda olmadığım zamanlar daha eğlenceliydi dedim. Her şey gibi yani. Derin derin iç geçirdi. Ben küçükken babanın beni koltuk altlarımdan tutup kaldırmasını ve çıngırağı çaldırmasının beni nasıl heyecanlandırdığını anımsadım. Beni yeniden yere indirdiğinde yüzüm mutluluktan ve gururdan ışıldardı. Baba, arabanın kaloriferini çalıştırdı. Kollarını göğsünde kavuşturdu. Baltimore epey uzak. Uçağa atladığın gibi ziyaretime gelebilirsin dedim neşeyle. Atladığım gibi öyle mi diye tekrarladı hafif alayla. Ben ailesini geçindirebilmek için kebap pişiren biriyim Peri. O zaman ben sizi görmeye gelirim. Baba bezgin bir suratla gözlerini arkaya, bana doğru çevirdi. Hüzünlü hali, dışarıdan arabanın camlarına yüklenen karanlığa benziyordu. Bir aydır, her gün, posta kutumuza bakıyor, bir teslimat kamyonunun kaldırıma her yanaşışında yüreğim umutla hop ediyordu. Gelen postayı eve götürür, gözlerimi kapar, düşünürdüm. Bu sefer tamam. Gözlerimi açıp faturaları, kuponları, hediye çeklerini hızla tarardım. Sonra, geçen hafta salı günü bir zarfı yırtarak açmış ve beklediğim sözcüklerle karşılaşmıştım. Memnuniyetle haber veririz ki, bir sıçrayışta kalktım, çığlık attım. Boğazımı yırtan, gözlerimin sulanmasına neden olan gerçek bir çığlıktı. Hemen hemen aynı anda kafamdan hızla bir imgeler dizisi geçti. Bir galerideki açılış gecesindeyiz. Yalın, siyah, şık bir şey giymişim. Etrafım sanatseverlerle, kırışık alınını eleştirmenlerle sarılı. Gülümsüyor, sorularını yanıtlıyorum. Bu arada hayranlarım öbekler halinde tuvallerimin karşısında oyalanıyor. Galeride oradan oraya süzülen beyaz eldivenli garsonlar kadehlere şarap dolduruyor. Üzerine dereotu serpilmiş somon balıklı kanepeler, mülfey hamuruna sarılı kuşkonmazlar ikram ediyor. Bense o ani coşku patlamalarından birini yaşıyorum. Hani içinizden hiç tanımadığınız insanları bile kucaklayıp döndüre döndüre dans ettirmek gelir ya, öyle. Ben asıl annen için endişeleniyorum dedi baba. Her akşam arayacağım, söz veriyorum, arayacağımı biliyorsun. Baba başıyla doğruladı. Ansızın çıkan sert rüzgar, araba parkının yakınındaki akça ağacın yapraklarını karıştırdı. Konuştuğumuz şey hakkında düşündün mü diye sordu. Üniversite öncesi eğitimi mi kastediyorsun? Sadece bir, hadi iki yıllığına. Fikre alışabilmesi için annene zaman tanımış olursun. Sonra da üniversiteye başvurabilirsin. Ani bir öfke nöbetiyle sarsıldım. Baba, bu insanlar sınav sonuçlarımı, not ortalamalarımı gözden geçirdiler. Resim portfolyomu incelediler ve sanat çalışmalarımı beğenmiş olmalılar ki beni okula kabul etmekle kalmayıp bir de burs önerdiler. Karşımızda ülkenin en iyi sanat kurumlarından biri var. Hayır diyemeyeceğim bir okul bu. İnsanın karşısına böyle bir fırsat bir daha çıkmaz. Doğru söylüyorsun dedi oturduğu yerde sırtını dikleştirerek. Avuçlarını birleştirdi, sıcak nefesini üfledi. Tabii ki anlıyorum. Senin adına tabii ki mutluyum. Yüzündeki mücadeleyi görebiliyordum. Ve korkuyu. Salt benim için. Evden 5000 kilometre uzakta başıma gelebilecekler için korkmuyordu. Benden, beni kaybetmekten korkuyordu. Yokluğumla ele geçireceğim güçten, eğer istersem onu mutsuz etme, bir yavru kediye eziyet eden Doberman cinsi bir köpek gibi, onun açık, kırılgan kalbini örselemek gücümden korkuyordu. Aklıma onun kız kardeşi geldi. Varlığı bir zamanlar yüreğimin ortasındaki bir zonklama olan Peri ile bağlantım köreleli uzun zaman olmuştu. Onu çok seyrek düşünüyordum. Yıllar geçtikçe ona olan düşkünlüğümden kurtulmuştum. Tıpkı bir zamanlar sıkı sıkı yapıştığım gözde pijamalarımdan ya da oyuncak hayvanlarımdan koptuğum gibi. Ama işte o ve bizi birleştiren bağlar yeniden aklıma düşmüştü. Periye yapılan şey, kıyıdan çok uzakta kırılan bir dalgaysa, şimdi ayak bileklerimin çevresinde biriken, sonra ayaklarımın altından geri çekilen şey de o dalganın aksi sedasıydı. Baba genzini temizledi. Nemlenmiş duygusal gözleriyle camdan dışarıya, karanlık gökyüzüne, bulutların örttüğü aya baktı. Her şey bana seni hatırlatacak. Bunları söyleyiş biçimi, o hassas, azıcık paniklemiş sesi bana babanın yaralanmış bir insan olduğunu söylüyordu. Bana olan sevgisinin gerçek, gökyüzü kadar uçsuz bucaksız ve kalıcı olduğunu, o sevgiyi hep ebediyen üzerimde hissedeceğimi. Bu sizi er ya da geç bir seçime zorlayan sevgilerden de. Ya onu yırtıp atardınız ya da altında kalır, sizi ezip daha küçük bir şeye dönüştürdüğünü bile bile şiddetine katlanırdınız. Karanlıkta arka koltuktan uzandım, yüzüne dokundum, yanağını avucuma bastırdı. Neden bu kadar uzun sürdü ki diye mırıldandı. Kapıları kilitliyor dedim. Kendimi bitkin, tükenmiş hissediyordum. Hızla arabaya doğru seyirten annemi seyrettim. serpinti sağanağa dönüşmüştü. Bir ay sonra, okul kampüsünü görmek amacıyla doğuya uçmama 2 hafta kala, annem, asit giderici hapların mide ağrısına hiç fayda etmediğini söylemek üzere Doktor Beşiri'ye gitti. O da annemi ultrasona yolladı. Sol yumurtalığında ceviz büyüklüğünde bir tümör buldular. Baba, televizyon koltuğunda hafif öne eğik, kıpırdamadan oturmakta. Altında eşofmanı var. Dizlerine yün, kareli bir battaniye örtmüş. Ona geçen yıl aldığım kahverengi ırkanın içine giydiği pazen gömlek, en üst düğmesine kadar ilikle. Artık gömleklerini ısrarla böyle, yakası sımsıkı kapalı giyiyor. Bu da ona hem bir yeni yetme, hem de ihtiyarlığa teslim olmuş, aciz biri görünümü veriyor. Bugün yüzü hafiften şiş gibi. Taranmamış aksaçları ise tel tel alnına dökülmüş. Yüzünde kasvetli, şaşkın bir ifadeyle, kim milyoner olmak isteriz diyor. Adını seslenince beni duymamış gibi gözleri bir süre daha ekranda takılı kalıyor. Sonra hoşnutsuz bir tavırla bakışlarını bana çeviriyor. Sol göz kapağının alt kısmında arpacık çıkmış. Tıraşı da gelmiş. Baba, televizyonun sesini 1 dakikalığına kapatabilir misin? İzliyorum ama. Biliyorum ama bir ziyaretçin var. Ona Peri Vahdati'nin ziyaretinden dün söz ettim. Bu sabah da yeniden hatırlattım. Ancak anımsayıp anımsamadığını sormuyorum. Onu sıkıştırmamam gerektiğini öğreneli çok oldu. Bu onu utandırıyor. Savunmaya geçmesine, bazen de hırçınlaşıp ağzını bozmasına neden oluyor. Koltuğun kolçağındaki uzaktan kumanda aletini alıp sesi kapatıyorum ve kendimi bir sinir krizine hazırlıyorum. İlk krizinde bunun bir numara olduğunu, onun rol yaptığını düşünmüştüm. Neyse ki burnundan saldığı uzun soluğun dışında babadan herhangi bir itiraz gelmiyor. Oturma odasının girişinde, koridorda oyalanan periye elimle işaret veriyorum. Ağır adımlarla yanımıza geliyor. Oturması için babanın koltuğunun yanına bir iskemle çekiyorum. Peri, asabi bir heyecan yumağı halinde. Görebiliyorum. İskemlenin ucunda kaskatı solgun duruyor. Dizler bitişik. Eller kasılıp kalmış. Tebessümü öyle gergin ki dudakları bembeyaz kesilmiş. Gözleri babaya kenetli. Onunla sadece birkaç dakikası varmış da. Yüzünü hafızasına nakşetmeye çalışıyormuş gibi. Baba, bu sana bahsettiğimiz dostumuz. Gözlerini karşısındaki kır saçlı kadına çeviriyor. Bugünlerde insanlara sinir bozucu bir bakma biçimi var. Gözlerini onlara dikse bile bu hiçbir anlam taşımıyor. İlgisiz, içine kapanık, sanki amacı başka bir yere bakmakmış da gözleri kazara onlara değmiş gibi. Peri boğazını temizliyor. Yine de konuştuğunda sesi titriyor. Merhaba Abdullah, benim adım Peri. Seni görmek harika. Baba başını yavaşça sallıyor. Yüzünü bir kas kasılmasının dalgacıkları gibi yalayan güvensizliği ve kafa karışıklığını resmen görebiliyorum. Gözleri benim suratımdan Peri'ninkine geçiyor. Ağzı gergin, zoraki bir gülümsemeyle açılıyor. Ona bir eşek şakasının yapıldığı duygusuna kapıldığında aynen böyle gülümser. Aksanım var diyor sonunda. Fransa'da yaşıyor diyorum. Baba İngilizce konuşmalısın, Farsça anlamıyor. Baba başını tamam anlamında sallıyor. Demek Londra'da yaşıyorsun diyor Peri'ye. Baba, ne? Sertçe bana dönüyor. Sonra anlıyor ve küçük, mahcup bir kıkırtı salarak Farsçadan İngilizce'ye dönüyor. Londra'da mı yaşıyorsun? Aslında Paris diyor Peri. Paris'te küçük bir apartman dairesinde oturuyorum. Gözleri bir an olsun ayrılmadı babamdan. Karımı hep Paris'e götürmek istedim, Sultana'yı. Adı Sultana'ydı, Allah rahmet eylesin. Hep şöyle derdi, Abdullah, beni Paris'e götür. Beni Paris'e ne zaman götüreceksin? İşin aslı annem seyahat etmekten pek hoşlanmazdı. Evinin rahatlığını, aşinalığını bırakıp bütün o bavul hazırlama, uçağa binme filan derdine ne demeye katlanacağını sorardı. Farklı mutfakları deneme zevkinden yoksundu. Annemin egzotik yiyecekler mefhumu Taylor Caddesi'ndeki Çin lokantasından getirdiğimiz portakallı tavukla sınırlıydı. Babanın zaman zaman onu akıl almaz bir kesinlikle hatırlaması, örneğin yemeğine atacağı tuzu önce avucuna boşaltıp sallama ya da birisiyle telefonda konuşurken, karşı karşıyayken asla yapmadığı bir şey yapıp sözünü kesme huyunu. Bazen de külliyen yanılması. Öyle garip ki. Tahminimce annemin anısı babamın belleğinden giderek silinmekte. Yüzü gölgelere karışıyor. Anısı her geçen gün biraz daha soluyor. bir yumruktan dökülen kum misali biraz daha azalıyor. Annem hayaletimsi bir silüete, içi boş bir kabuğa dönüşüyor. Babam da bu boşluğu düzmece ayrıntılarla, uydurma kişiliklerle doldurmak zorunda hissediyor. Sahte hatıralara sahip olmak, hiç olmamaktan evlaymış gibi. Gerçekten güzel bir şehir diyor Peri. Belki yine de götürürüm. Fakat şu sıralar kanserle boğuşuyor. Kadınlara musallat olan türden. Kanseri. Neydi adı? Yumurtalık diyorum. Peri başını sallıyor. Gözleri benimle baba arasında mekik dokumakta. En çok istediği şey de Eyfel Kulesi'ne çıkmak diyor baba. Kuleyi gördün mü? Eyfel Kulesi'ni mi? Peri vahdati gülüyor. Evet, her gün. Doğrusunu istersen, istemesem de görüyorum. Çıktın mı peki, en tepesine kadar? Çıktım, evet. Yukarısı öyle güzel ki. Ama ben yüksekten korkarım. Onun içinde pek tadını çıkaramıyorum. Tepeden bakınca, açık ve güneşli bir günde 60 kilometreden fazlasını görebiliyorsun. Ancak Paris'te açık ve güneşli günlerin sayısı çok fazla değil. Baba homurdanıyor. Cesaretlenen Peri, kule hakkında konuşmayı sürdürüyor. Kaç yılda yapıldığını, Paris'te sadece 1889'daki Dünya Fuarı boyunca kalmasının amaçlandığını anlatıyor. Ama o babanın gözlerini benim gibi okuyamıyor elbette. Babamın yüzündeki ifade donuklaştı bile. Peri onunla bağlantısının koptuğunun, babamın düşüncelerinin rüzgara kapılmış yapraklar gibi istikamet değiştirdiğinin farkında değil. İskemlesini biraz daha yaklaştırıyor. Abdullah diyor. Kuleyi 7 yılda bir boyamak zorunda olduklarını biliyor muydun? Adım ne demiştin diyor baba. Peri, bu kızımın adı. Evet biliyorum. Adlarınız aynı diyor baba. Siz ikiniz, aynı ada sahipsiniz. İkiniz de öksürüyor. Dalgın dalgın koltuğun kolçağındaki kalkmış deri parçasıyla oynuyor. Abdullah, sana bir soru sorabilir miyim? Baba omuz silkiyor. Peri izin almak istercesine bana bakıyor. Başımla devam et diyorum. İskemlesinde öne eğiliyor. Kızına neden bu adı seçtin? Baba gözlerini pencereye çeviriyor. Tırnağıyla hala kolçaktaki yırtığı kazımakta. Anımsayabiliyor musun Abdullah? Neden bu isim? Baba başını hayır anlamında sallıyor. Yumruk yaptığı eliyle hırkasının yakasını çekiştiriyor. Boğazında sıkıca kavuşturuyor. Ağzını doğru dürüst açmadan soluğunun altından bir şeyler mırıldanmaya çalışıyor. Derin bir endişenin saldırısına uğradığı, bir de verecek bir yanıt bulamadığı zamanlar sığındığı ritmik bir mırıltı bu. Her şey bulanıp muğlaklaştığında, sel gibi bastıran, kopuk, bağlantısız düşünceler yüzünden şaşkına döndüğünde aynen böyle mırıldanmaya başlar ve umutsuzca bulutların dağılmasını ve ortalığın durulaşmasını bekler. Abdullah, nedir bu diyor Peri. Yok bir şey diye geveliyor baba. Yo, şu söylediğin şarkı ne o? Baba çaresizce bana dönüyor. Bilmiyor. Ninni gibi bir şey diyorum. Hatırladın mı baba? Küçük bir çocukken öğrendiğini söylemiştin. Annenden öğrenmişsin. Tamam. Şarkıyı bana söyleyebilir misin diye atılıyor Peri. Bir anlığına kısılan sesiyle. Lütfen Abdullah. Söyler misin? Baba başını eğiyor. Ağır ağır sallıyor. Hadi baba söyle diyorum tatlılıkla. Elimi kemikli omzuna koyuyorum. Sorun yok. Duraksayarak, yüksek, titreyen bir sesle başını kaldırmaksızın aynı iki dizeyi birkaç kez söylüyor. Kağıttan bir ağacın gölgesinde minik, hüzünlü bir peri buldum. İki dizesi daha varmış ama unutmuş diyorum periye. Peri vahdati, gırtlaktan gelen, derin bir çığlığı andıran ani bir kahkaha atıyor. Eliyle ağzını kapatıyor. Ah mon dieu diye fısıldıyor. Çevirenin notu, Tanrım. Elini çekiyor, Farsça söylemeye başlıyor. Bir gece rüzgarla savrulan, minik, hüzünlü bir peri tanıdım. Babanın anı karışıyor. Uçucu bir an, gözlerinde küçücük bir ışık çatlağı yakalıyorum. Ama çatlak çabucak kapanıyor, yüzü yeniden durgunlaşıyor, başını sallıyor. Hayır hayır, bence devamı hiç de öyle değil. Ah Abdullah diyor peri. Gülümsüyor. Gözleri yaşla dolarken uzanıp babanın ellerini tutuyor. İki elinin de üstünü öpüyor. Yanaklarına bastırıyor. Baba sırıtıyor. Onun gözleri de şimdi yaşlı. Peri başını kaldırıp bana bakıyor. Mutluluk yaşlarını engellemek için gözlerini kırpıştırmakta. Zırh deldiğini, bir peri masalındaki cin gibi tek bir sihirli ninniyle kayıp ağabeyine kavuştuğunu sanıyor. Farkındayım. Babamın onu artık tanıdığını sanıyor. Bir dakikaya kalmadan onun yalnızca bu sıcak dokunuşa, bu sevgi gösterisine karşılık verdiğini anlayacak. Hayvansı içgüdü bu, daha fazlası değil. Bu, epeyce acı pahasına öğrendiğim bir şey. 40. ayrımın sonu. Sayfa 377. Devamı 41. ayrımda.